Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 38. Ayrım. Bölüm 81. Gross'un evinden çıkarken, "Peki Gershik'e nasıl ulaşacağız?" diye sordu Chapman. "Artık resmi yetkimiz yok. Benim Londra yolunda olmam gerekiyordu, senin ise..." "Doğru," dedi Stone, "öyle olmalıydı." Cep telefonunu çıkardı. "Onu yine de arayabilirim." Numaraları çevirdi. Eğer onu bir yerde tutuyorlarsa cevap vermeyebilir. Özellikle de ona olanları anlattılarsa. "Biz işin dışında olmalıydık," dedi Chapman. Stone'un telefonuna cevap verildi. "Merhaba Steve, ben Ajan Stone. Evet, davadan uzaklaştığını biliyorum. Olanları duyana kadar senin için çok endişelendik." Gerçek konuşurken Stone sustu. "Şey, eğer senin için de uygunsa biz görüşmek istiyoruz." Gerçek bir şey daha söyledi. "Anladım ama sana bir şey sorsam?" "Ajan Gross'un..." Chapman arabayı sağa çekti. Neredeyse kaldırıma çarpacaktı. Stone öne doğru fırladı. Neredeyse ön cama kafasını vuracaktı. Stone öne ve arkaya baktı. Her tarafta arabalar yığılmıştı. Adamlar çoktan arabalarından inmiş, onlara doğru geliyorlardı. "Yine mi?" Adamlardan biri pencereden bir kağıt uzattı Stone'a. "Bu nedir?" diye sordu Stone. "Kongre celbi, Müdür Weaver'ın daveti. Ve eğer aklınız varsa bir daha Tom Gross'un ailesine yaklaşmazsınız." Birkaç saniye sonra adamlar gitmişti. Stone celbe baktı. Bir ses duydu. Telefonu yere düşürdüğünü hatırladı ve eğilip aldı. "Steve, evet üzgünüm, küçük bir problem çıktı. Bak, sen... Alo? Alo?" Stone telefonu kapattı. Hat gitti. Chapman arabayı yeniden çalıştırdı. Weaver'ın adamları ona da yetişmiş olmalılar. Kesin. Artık Gershik'in Gross'a ne söylediğini duyamayacağız. Ya bize de söylediği bir şey söylediyse? Bildiğim kadarıyla Gershik'te konuştuğunda biz de hep onun yanındaydık. Ben çok önemli bir şey hatırlayamıyorum. Kağıda baktı. Ne zaman gitmen gerekiyor? Stone belgeyi okudu. Yarın. Beyaz Saray'ın İstihbarat Alt Kurulu'nun önüne çıkacağım. Çok kısa bir süre. Bunu yapabilirler mi? Stone biraz daha okudu belgeyi. Görünüşe göre ulusal güvenlik yargı sürecinde bile baskın çıkıyor. Çok şanslısın. Evet, dedi Stone ruhsuz bir halde. Çok şanslıyım. Bir avukata ihtiyacın var mı? Muhtemelen ama ben bunu karşılayamam. Sir James'e sormamı ister misin? Sanırım Sir James benim için yeterince şey yaptı. Sanırım benim için de. Bir yerlerde bir umut ışığı var mı peki? En başından başlamalı ve her şeyi gözden geçirmeliyiz. Ve görüntüler hala laptopumda. Ayrıca biz gözden düşmeden önce Ajan Ashburn bana bir sürü başka video görüntüleri daha göndermişti. Chapman'ın oteline gittiler ve mini bir kumanda merkezi kurdular. Saatlerce davanın notlarına ve Chapman'ın laptopundaki video görüntülerine baktılar. "Bir şey belli oldu," dedi Stone ekrandaki videoya bakarken. Chapman da videoya baktı. "Ne? Ağacın dibine bir şey döken ve ağacı öldüren evsiz kadın var ya." Görüntüdeki kadını işaret etti. "Ne olmuş?" "Emin olabildiğimiz birkaç şeyden biri de o." Stone bazı tuşlara bastı ve kadının görüntüsünü büyüttü. Böyle küçük bir görev için araya birini sokmalarına şaşırmıştım. "Küçük değildi," dedi Chapman. "Olayları başlatan katalizördü. Ağacın zehirlenmesinden bahsetmiyorum. Neden sadece Sykes hakkında yalan söylemesi ve şüpheleri onun üzerine çekmesi için birini araya soksunlar ki? Bu olaya başka bir yerde varmış olmaları gerekiyordu." "Şimdi anladım." "Anlayamıyorum. Kadının eline bak." Chapman da bazı tuşlara bastı ve görüntü iyice yakınlaştı. "Elleri çok kirli ama sağ elinin bitimine bak." Chapman'ın nefesi kesildi. "Bu bir kuş ayağı. Danhu'nun elindeki dövme. Neydi adı? Batı çayır kuşu. Evsiz kadın kılığına giren oymuş. Kadını önce bunun için, sonra da Sykes'ı aradan çıkarmak için kullanmışlar. Patronlarının kızın başarılı olup olmadığını umursadıklarını sanmıyorum. Sykes ölmüştü ve en başından beri kızı da öldürme niyetindeydiler. Chapman geri yaslandı ve bazı notları okumaya başladı. Gerşik, bombacıların aletleri çalışıyor mu diye deneme patlamaları yaptığını söylemişti. Ama genellikle göze çarpmayan yerlerde yaparlar bunu. En azından bir bombayı patlattığında göze çarpmayacak bir yerde. Ama Lafayette Parkı öyle bir yer değil. Demek ki bu deneme işi değildi. Büyük bir olayın parçasıydı. Görev oydu. Stone düşünceli görünüyordu. Doğru. Başka olayların ortaya çıkması için parktaki bombanın patlaması gerekiyordu. Parkta yapılacak etkinlikler var elimizde. Cevabın orada olduğunu sanmıyorum. Ben de, dedi Chapman. Etkinliğin nerede yapılacağını bilemezler ya da yapılıp yapılmayacağını. Çok kuşkulu bir durum. Doğru. Herkesin aklını karıştıran nanobot meselesi var ya, moleküler seviyede ortaya çıkıyorlarmış. Yani her şeyin içine girebilirler. Ve görünüşe göre biyolojik ve kimyasal bulaşıcı hastalıklarla birlikte imal edilebilir. Sentetik vebalarla, şarbonla üretilebilir. Hem de büyük miktarlarda. Ama yine de bütün bunları Beyaz Saray'ın karşısındaki bir ağacın köküne bıraktığın bombaya yüklüyorsun ve bombayı patlatıyorsun. Ama içine veba ya da ölümcül bir mikrop koymuyorsun. Hiç mantıklı değil. Hiçbir zaman mantıklı olmamıştır bu işler, dedi Stone. Belki de bizim bakış açımızdan mantıklı değildir. Chapman başını kaldırdı. Başladığı yere geri dönebiliriz. Lafayette Parkı'ndan mı bahsediyorsun? Cehennem köşesi diyelim. Başka bir isim düşünemiyorum orası için. Bilmem gerekirdi. Ne demeye çalışıyorsun? Bir Fransızın adı verilmiş oraya, diye bağırdı Chapman. Bölüm 82. Saatlerce parkın her köşesini karış karış gezdiler. Stone ve Chapman değişik bir bakış açısı ile olaylara bakmaya çalışıyorlardı. Ama hep eski sonuçlara varıyorlardı. Eski ve hatalı sonuçlara. Stone yanlarına birilerinin gelip burada ne yaptıklarını sormamasına ya da onları parktan çıkarmadıklarına şaşırmıştı. Ama görünüşe göre Riley Weaver böyle önemsiz ayrıntılarla rahatsız edilmiyordu. Stone, adamın şu anda kendi yargı elemanlarıyla ve Kongre Komitesi'nin üyeleriyle Milli İstihbarat Merkezi'nde olduğunu ve kendisini en iyi nasıl çarmıha gelebileceklerini düşündüğünü hayal etti. Stone, aklına gelen bütün yollarla parkı adımlamaya devam etti. Chapman da parkın diğer tarafında aynı şeyi yapıyordu. Bu çalışma sırasında birçok kez birbirlerinin yanlarından geçmişlerdi. İlk başlarda ifadelerinde umut vardı. Ama şimdi ikisinin de yüzünde umuttan eser yoktu. Stone ateşin açıldığı hükümet binasına baktı. Sonra da kurşunların geldiğini sandıkları Hay Adams Oteli'ne. Sonra o gece parkta olan 4 kişinin durdukları yere. Zihninde onların yanlarında yürüdü ve hatta koştu. Friedman ve Türkekul'un oturuşunu, ayağa kalkışını ve uzaklaşmasını düşündü. Padilla'nın hayatı için koşmasını. İngiliz güvenlik görevlisinin Stone'un yoluna çıkmasını ve dişinden olmasını. Patlamayı. Stone'un havaya uçuşunu. Şimdi Padilla ve Türkekul ölmüştü. Friedman gözden düşmüştü ve işsizdi. İngiliz ajan çoktan evine dönmüştü. Adamın adını bile bilmiyordu Stone. Adamı birebir sorgulamış olması gerekiyordu. Ama adam önemli bir katkı yapabilecek miydi? Marissa Friedman'ın Jackson bölgesindeki ofisinin ya da eski ofisinin yakınlarında durdu Stone. Eski binaya bakarken burada kadınla son kez buluşmalarını hatırladı. Eğer Stone istekli olsaydı işler bambaşka olabilirdi ve o anda neden istekli olmadığını düşündü. Bir şey mi buldun? Dönüp baktı Stone. Chapman ona bakıyordu. Binaya baktı, sonra yine kendisine. Friedman'ın istihbarattaki işi sona erdi, dedi, benim yüzümden. Koca kadın, hiç kimse onu ikna edemezdi. Çok fazla seçeneği yoktu. Herkesin seçenekleri vardır. Bir seçim yaparsın ve sonuçlarına katlanırsın. Durdu. Onu tekrar görmeyi planlıyor musun? Stone Chapman'a baktı. Ne demek istiyorsun? En son kadınla seni gördüm. Anlamak için dahi olmaya gerek yok. Neyi görmeye? Neyi anlamaya? Chapman kafasını çevirdi. Dikkatini bombanın patladığı boşluğa verdi. Ortak kabusları burada başlamıştı. Hayır, tekrar görüşmeyi düşünmüyorum, dedi Stone. Bu ani kararına çok şaşırmıştı. Bu içgüdü nereden geliyordu? Chapman dönüp baktı. Bence akıllıca olur. Hava kararmaya başlayınca Stone ve Chapman kulübeye geri döndüler. Demir kapının yanında bir süre oturdular arabanın içinde. Yarın seninle geleceğim, dedi Chapman. Sırf manevi destek için bile olsa geleceğim. Hayır, hayır, dedi Stone kararlı bir tonda. Kariyerin için iyi olmaz. Ne kariyeri? Stone Chapman'a baktı. Ne demek bu? Kariyerini kaybeden tek kişi Friedman değil. Dün ana ofisten bir not aldım. İstihbarattan istifa etmem emredilmiş. Stone çok üzülmüştü. Üzgünüm, Mary. Chapman omuz silkti. Belki de başka bir şeyler denemenin vakti gelmişti. Bu olaydan sonra işler iyi gitmezdi zaten. McElroy sana yardım edemez mi? Hayır, o da bu işten nasibini aldı, elleri bağlı. Etrafına bakındı. İngiltere elçiliğinden ayrılmam gerekiyor. Kredi kartım da iptal edilmiş. Yarın Londra'ya gidecek bir Amerikan ordusuna ait kargo uçağına dönüş biletim var. Bence o uçağa bin. Chapman kulübeye baktı. Bu gece burada kalabilir miyim? Tabii, dedi Stone. Yarınki konuşmanı prova etmek ister misin? Diye sordu Chapman. Yardım edebilirim. Sadece doğruyu söylemeyi planlıyorum. Eğer deneme yapıp hazırlanırsam işler daha da karışabilir. Ellerinde olan her şeyi sana karşı kullanacaklar. Biliyorum. Sence bu işten sıyrılabilecek misin? Sanmam. Ertesi sabah erkenden uyandılar ve sırayla duşa girdiler. Stone tek takım elbisesini giydi. Sonra yapı işçileriyle birlikte kahvaltı ettiler. Stone çöplerini attı, kahvesini bitirdi ve saatini kontrol etti. Vakti geldi, dedi. Ben de geliyorum, dedi Chapman. Sen cepte yoksun. Seni içeri almayacaklardır. O zaman ben de dışarıda beklerim. Bunu yapmana gerek yok. Evet, var Oliver. Gerçekten yapmak istiyorum. Duruşma Beyaz Saray'ın istihbarat için seçilen sürekli komitenin salonunda yapılacaktı. Amerikan Kongre binasının alt katında bir odaydı burası ve özel bir asansörle ulaşılıyordu. Stone ve Chapman bir taksi tuttular. Taksiden inince ana kapıya ilerlediler. ''Hiç uyudun mu?'' diye sordu Chapman. ''Aslında gayet iyi uyudum. Sandalyeme alışıyorum. Ben uyuyamadım. Korkarım benim yatağım pek rahat değil. Evet, bir daha orada yattığımda içkili olmaya dikkat edeceğim. O zaman bebekler gibi uyurum. Ne diyeceğini biliyor musun? Söyledim ya, doğruyu. Ama bir plana ihtiyacın var. Bir stratejiye. Sadece lanet olası doğruya değil. Avukatlar bu işi gayet iyi kıvırabilirler. Ne öneriyorsun? Elinden gelenin en iyisini yaptın sen. Şartlara bağlı olarak hesaplı bir risk aldın. Bir düzine insan öldü. Araştırma hiçbir yere varmıyordu. Bir şeyler denemen gerekiyordu. FBI ajanı ve M16 buna imzasını attı. Hisleri incinen tek kişi Riley Weaver'dı. O da bu davaya hiçbir şeye katamamış biri zaten. Ayrıca onlar senin geri gelip çalışmanı istediler. Zor şartlar altında elinden gelenin en iyisini yaptın sen. Ben olsam başlamadan önce komitenin avukatını bir kenara çekerdim ve Weaver'ın onların duymasını istemeyeceği bir sürü şey anlatabileceğimi söylerdim. Ne gibi? Milli İstihbarat Merkezi'nin uluslararası bir terör olayında FBI'dan bilgi sakladığı gibi şeyler. Parktaki videoyu hatırladın mı? Ayrıca başkanın senin tarafında olduğunu hatırlatmanın da bir zararı olmaz. Demek ki dün gece uyumamanın nedeni bunları düşünüyor olmandı. Oraya girip tuzağa düşmeni istemiyorum. Sen bunu hak etmiyorsun. Teşekkürler. Sanırım tavsiyelerine uyacağım. Chapman bütün üniformalı güvenliklere baktı. Buranın etrafı epey sıkı. Bu bölge teröristlerin dilek listesinde. Binaya giren merdivenlerden çıkarken üniformalı bir görevli elinde arama köpeğiyle yanlarından geçti. Köpek Stone'un ve Chapman'ın bileklerini kokladı. Sonra yoluna devam etti. Belirsiz bir dünyada iyi bir şey bu, en azından, dedi Stone. Doğru, Gerşik ne demişti? Köpekler 19 bin tür patlayıcı maddeyi fark ediyorlarmış. Ayrıca köpeklerin burnunun ne kadar güçlü olduğunu tespit edebilecek bir makine yokmuş. Eğer ben... Stone dondu. Chapman ona baktı. Stone'un geçmesi için kapıyı açık tutuyordu. İyi misin? Stone cevap vermedi. Döndü ve karşı yönde koşmaya başladı. Chapman arkasından bağırdı. Ne halt ediyorsun sen? Kapıyı bıraktı ve Stone'un arkasından koşmaya başladı. Binadaki ani hareket polisin dikkatini çekti. İnsanların kaçışması daha çok dikkat çekiyordu. Ama herhangi bir üniformalı harekete geçmeden önce Stone ve Chapman caddenin karşısına geçmişlerdi bile. Chapman Stone'a yetişti ve kolundan yakaladı. Duruşmadan tavuk gibi kaçacağını düşünmemiştim. Girseydin işin daha kolay olurdu. Duruşma değil, Mary. Ne o zaman? Köpekler. Stone hızla koşmaya başladı. Chapman da peşinden. Nereye gidiyoruz? Her şeyin başladığı yere. Gittik zaten. Bu sefer farklı olacak. Güven bana. 38. ayrımın sonu. Sayfa 443. Devamı 39. ayrımda.